Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenler, ilk olarak programımızda Ali Rıza Temel imzalı İmam-ı Azam Tavrı başlıklı yazıyı sunacağız. Mezhep imamımız Ebu Hanife'nin İmam-ı Azam yani en büyük imam unvanı ile anılması boşuna değildir. Onun fıkıhtaki derinliği, keskin zekası, ikna kabiliyeti yanında yüce bir karakter ve onur sahibi olduğu da tartışılmazdır. Pek çok kişi devlette makam kapmak için yarışırken İmam-ı Azam yanlış tasarruflara alet edilirim korkusuyla Halife Ebu Cafer Mansur tarafından kendisine teklif edilen başkadılığı kabul etmemiş, bu yüzden hapsedilmiş ve işkencelere maruz kalmıştır. Kadılığı kibarca nasıl reddettiğini kendi ağzından dinleyelim. Halife beni kadılık için davet etti. Ben de ona bu işe layık olmadığımı bildirdim. Dedim ki, delil davacıya yeminse davalıya düşer. Fakat bunu bilmek kadı olmak için yeterli değildir. Kadı olacak kimse senin aleyhine, oğlunun aleyhine ve kumandanlarının aleyhine de hüküm verebilecek cesarette biri olmalıdır. Bende ise bu cesaret yok. Gönlüm kadılık teklifine razı değil. Başka bir rivayete göre İmam-ı Azam Ebu Cafer'e, ben bu hususta kendime güvenemiyorum. Eğer beni Fırat'ta boğulmakla bu teklifi kabul etmek arasında muhayyer bıraksan, ben boğulmayı tercih ederim. Senin etrafında ikram bekleyen bir sürü kimse var. Ben kadılığa layık değilim, deyince Ebu Cafer'in canı sıkıldı ve yalan söylüyorsun, sen bu işe layıksın, dedi. Ebu Hanife de hemen cevabı yapıştırdı. İşte hükmünü kendin verdin. Yalan söylediğini iddia ettiğin birine nasıl kadılık verirsin? İmam-ı Azam, halifenin gönderdiği hediyeleri kabul etmemiş, geri göndermişti. Bunun üzerine Ebu Cafer, sen benim hediyelerimi neden kabul etmiyorsun? Dedi. O da cevaben, müminlerin emiri bana sırf kendi malından bir şey göndermedi ki. Eğer kendi malından bir şey gönderseydin, onu kabul ederdim. Sizin gönderdiklerinizse Müslümanların malından, hazinedendir. Benimse hazinede özel hiçbir hakkım yoktur. Zira ben cepheye gidip savaşanlardan değilim. Mücahitler gibi Beytülmal'den hisse alayım. Mücahitlerin çocuklarından da değilim. Yetim yavrular gibi hisse alayım. Ayrıca fakir değilim, yoksullar gibi pay alayım. İmam-ı Azam'ın kadılığı kabul etmemekte direnmesinin sebebi, başta söylediğimiz gibi, güvenmediği otoritenin kendisini yanlış uygulamalara alet edeceği endişesiydi. Ebu Cafer Mansur, Ömer bin Abdülaziz gibi adil bir halife olsaydı, Ebu Hanife elbette kadılık teklifini reddetmezdi. İmam-ı Azam tam bir ahlak abidesiydi. Kendini asla ön plana çıkarmak istemezdi. Zaman zaman muhalifleriyle münazaraya tutuşurdu. Fakat yakınlarını ve talebelerini münakaşalardan men ederdi. Oğlu Hammad'ı kelami konularda münakaşa yaparken gördü ve onu münakaşadan men etti. Kendisine, ''Seni münakaşa yaparken görüyoruz.'' Peki bizi neden men ediyorsun dediklerinde şu cevabı verdi. Biz münazara yaparken karşımızdaki arkadaşın yanılmasından, kaybetmesinden korkarak sanki başımızın üstünde kuş varmış gibi hassasiyet gösteririz. Sizse münakaşayı arkadaşınızın yenilmesi esasına göre yapıyorsunuz. İmam-ı Azam varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Babası ticaretle uğraşıyordu. Kumaş ticareti kârlı bir işti. O da babasının mesleğini sürdürdü. Tabiinin önde gelenlerinden Şâbî'nin tavsiyesi üzerine ilim meclislerine devam etmeye başladı. Döneminde yaygın olan bütün ilimlerle ilgilenmiş, hayatın her alanını ilgilendirdiği için fıkıh ilmini ön plana almış ve bu sahada mütehassıs olmuş. Çarşı pazarı da iyi bildiği için ticareti hükümlerde objektiflik kazanmıştır. Ticaretle büsbütün ilişkisini kesmemiş, ticareti genellikle ortakları vasıtasıyla yürütmüştür. Onun ticari ahlakına dair birkaç anekdot aktaralım. Bir kadın satmak üzere kendisine ipek kumaş getirdi. Ebu Hanife kumaşın fiyatını sordu. Kadın da 100 dirhem dedi. Ebu Hanife, bunun değeri 100'den fazladır deyince kadın 100 dirhem daha artırdı. Ebu Hanife, daha fazla eder deyince kadın 400 dirheme kadar çıktı. Ebu Hanife, daha fazla yapar deyince kadın, benimle eğleniyor musun deyince İmam-ı Azam, ne münasebet, bir adam getirin de fiyatı takdir ettirelim dedi. Kadın bir bilirkişi getirdi ve fiyatı takdir etti ve Ebu Hanife ipek kumaşı 500 dirheme satın aldı. Genellikle fakir müşterilerden hiç kâr almaz, bazen de karşılıksız verirdi. Müşteriyi aldatma esasına dayalı günümüz ticareti ve İmam-ı Azam'ın müşteriyi kayırma esasına dayanan ticareti. Böyle davranışlar günümüz insanına masal veya ütopya gibi geliyor. Ebu Hanife'ye senelik kazancını hesaplar, ilimle uğraşan üstad ve talebelerinin ihtiyaçlarını karşılar, artan parayı da onlara dağıtırdı ve bunları ihtiyacınız olan yerlere sarf edin ve Mevla'ya hamd edin. Size verdiğim bu mallar esasında benim değildir. Sizin nasibiniz olarak Allah'ın fazlı ve kereminden benim vasıtamla size gönderdiği mallardır. Bu tavır, ihtiyaç sahipleri mahcup etmemek için gösterilen en güzel bir tavırdır. Ebu Hanife hayatının 52 senesini Emeviler, 18 senesini de Abbasiler devrinde geçirdi. Her iki döneminde eksiklerini ve artılarını gördü. Şahsen yanlışlara alet olmadı. Bunun için hapsi ve işkenceyi göze aldı. Fakat kılıca sarılarak fiilen isyana katılmadı. Bu korkudan değil, böyle bir kalkışmanın başarıyla sonuçlanmayacağına inanmadığından, boşuna kan dökülmesine yol açacağından dolayıdır. Zeyd bin Zeynel Abidin'in Hicri 121 yılında Hişam bin Abdülmelik'e karşı ayaklanmasını haklı görmüş ve neticeyi başarılı görmediği için fiilen ayaklanmaya katılmamıştı. Nitekim bu ayaklanma başarılı olmadı ve İmam Zeyd bin Zeynel Abidin Hicri 122'de şehit edildi. Sonucu kesinlikle yenilgi olacak bir savaşa katılmak akıl kârı değildir. Ebu Hanife daima hakkın ortaya çıkması için çalışmış, taassuptan uzak olarak her şeyin objektif şekilde tartışılmasını istemiştir. Kendisine bu verdiğin fetva kesin bir hakikat midir dediklerinde, vallahi bilmem, belki de kesin bir batıl olabilir demiştir. Söylediklerini not eden Ebu Yusuf'a, ne yapıyorsun öyle? Benden her duyduğunu yazma. Çünkü ben bugün bir görüşte, yarın başka bir görüşte olabilirim demişti. Hakkı aramada son derece ihlas sahibi olduğundan kendisine sahih ve sağlam bir hadis veya sahabe kavli söylendiğinde hemen onu kabul eder, kendi görüşünden dönerdi. Talebeleriyle arkadaş gibi münakaşa eder, kimseyi kendi fikrini kabule zorlamazdı. Talebelerinin itirazlarını olgunlukla karşılardı. Mezhebi İslam aleminde en yaygın olan İmam-ı Azam Ebu Hanife ilmi, ahlakı, dik duruşu, tevazu, ihsanı, hoşgörüsü vesaire üstün meziyetleriyle bizler için ideal bir örnektir. Hanefi mezhebine mensup olduğunu söyleyenler İmam-ı Azam'a sadece ibadetlerdeki caizdir, caiz değildir fetvaları yanında yukarıda belirttiğimiz üstün meziyetlerini de göz önüne alarak bütünüyle uymaya çalışmalıdırlar. Asıl mensubiyet böyle olur. İmam-ı Azam tavrı özellikle günümüz alimlerinin ve hakimlerinin takınacağı tavır olmalıdır. Makam, mevki, şöhret ve servet hırsıyla yanıp tutuşanlar, haksız icraatlara alet oldukları takdirde cehennem ateşiyle yanıp tutuşacaklarını unutmasınlar. Hakkın hatırı, ilmin vakar ve izzeti bütün izzetlerden üstündür. Ebu Hanife hakkın hatırını, ilmin izzet ve vakarını üstün tutmasaydı, İmam-ı Azam olamaz, asırlarca rahmetle ve şerefle anılmayı hak edemezdi. Ümeranın hata ve zulüm yapmaması öncelikle ulemanın hasbi ve hakşinas olmalarına bağlıdır. Satırlarımızı Resulullah Efendimizin şu hadisi şerifiyle noktalayalım. Cihadın en faziletlisi, zalim yönetici karşısında hakkı söylemektir. Ali Rıza Temel İmsalı İmam-ı Azam tavrı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler, Sesli Dergi'de ilk olarak. Bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Değerli dinleyenler, şimdi de Vahit Göktaş imzalı Yeniden Tevbe, Yeniden Arınma başlıklı yazıyı sunacağız. Tevbe, insan için kurtuluş reçetesidir. Buhrandan, bunalımdan, çirkeften, ruha yönelik her türlü saldırıdan kaçış, öze yani fıtrata sığınış demektir. Savrulduğumuzda yeniden toparlanış, nefsin azgınlıklarına bir dur deyiş, güvenli bir liman arayış, karanlıktan aydınlığa çıkış demektir. Tüm kapıların kapandığı bir zamanda en büyük kapının gel ey kulum çağrısıyla yeniden varoluş, düşüp hiç kimsenin yardım elini uzatmadığı bir anda Hakk'ın eliyle ayağa kalkış demektir. Sıfırlandığımızda yeniden doğmak, kırık kanadımızı sardırmak, yaralı ruhumuza şifa aramak, kirlendiğimizde yeniden temizlenmek, arınmak, doğduğumuz gün gibi saflaşmak demektir. Ne kadar çok ihtiyacımız var tevbeye, yeniden arınmaya, bir çocuk gibi gönüllerimizin berraklaşmasına. İşte bu yüzden buyurun yeniden tevbeye, yeniden istiğfara ve yeniden arınmaya. Tevbe Arapça bir kelime olarak dönmek, yönelmek, günahlardan ve kötü fiillerden dolayı pişmanlık duymak anlamlarına gelir. Avamın tevbesi günahtan, havasın tevbesi gaflettendir. Tasavvufun en önemli konularından biri kalptir. Kalpteki zulmet ve kederin giderilmesi tevbe, istiğfar, pişmanlık ve iltica ile mümkün olur. Tevbe bu nedenle pek çok sufi tarafından tasavvufta ilk makam olarak kabul edilmiştir. Sami Efendi istiğfarı şöyle tanımlar. Allah Teala Hazretlerinden kusurlarının affını ve günahlarının setrini istemek olduğu gibi zikrullahla mağfiret talep etmeye, namaz ve sair mağfirete vesile olacak ibadetleri işlemeye de istiğfar denilir. İlk dönem sufilerinden Kuşeyri'ye göre tevbe, Allah'ın azabından korkarak günahı terk etmektir. İnabe, tevbeyle düzelmeye başlayan nefsle birlikte sırrın da terbiye edilmesidir. Evbe ise tevbenin en ileri derecesi olup Hakk'ın rızasını kazanmak ve sadece ona yönelmektir. Sami Efendi tevbe ile alakalı şunları söyler. Allah Teala kimi tevbe ve istiğfara muvaffak kılarsa muhakkak onun için kabul hazırlanmıştır. İstiğfarda günahın örtülmesi talebi vardır. Subhanallah lafzında yani tenzihte günahın yok olmasını talep vardır. Bu kelimenin lafzı az fakat mana ve faydası çoktur. Hamd ile de Allah Teala'ya şükredilir. Dolayısıyla istiğfar insanların azaptan kurtulmaları için tek yoldur. İnsan cehaleti sebebiyle günah işler, sonra tevbe eder ve muamelatını ıslah ederse, Allah gafur ve rahimdir. Tevbe edenlere Allah affını farz kılmıştır. İnsanın günahı ne kadar büyük olursa olsun, Allah'tan ümit kesmemelidir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın merhameti her şeyden büyüktür. Günahı büyütmek, Cenab-ı Hakk'ın lütfundan ümidini kesmek demektir. Bu da yeis halidir. Yeis ise küfür demektir. Tevbe, amel ve ibadetle desteklenmelidir. Fakat amel ve ibadete güvenilmemelidir. Kim zerre miktarı hayır işlerse, onun mükafatını görecektir. Kim zerre miktarı kötülük işlerse, onun cezasını görecektir. Bu ayeti kerimeye göre salik, Cenab-ı Hakk'a itaat ederek kendini Allah Teala'ya sevdirmelidir. Kurtuluş da bundadır. Şirkten tevbe edip, iyi amelde ve harekette bulunan kimselerin kötülüklerini Allah iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ayetinde Cenab-ı Hak önce tevbeyi beyan etmiştir. İman ve amelin makbul ve tam olması için önce tevbe lazımdır. Bu nedenle tarikatların ilk esası tevbe olmuştur. Sami Efendi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten gelen bir sözü şöyle nakleder. Günah işlemekten vazgeçmek, tevbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Dolayısıyla günah işledikten sonra tevbe etmek yerine günaha giden yolların kapatılması tasavvuftaki asıl hedeftir. Ancak hiçbir insan da tamamen günahtan uzak olamamıştır. Sami Efendi, İmam Gazali'den nakille şu tavsiyelerde bulunur. Ey oğul! Gece teheccüde kalk, seherlerde istiğfar et. Bu Allah'ın emridir. Bu emir ihtiyari değil, vücubidir. Seher vakitleri, feyiz, bereket ve faziletin fazla olduğu vakitlerdir. Bu vakitlerde ilahi nurların akışı diğer vakitlerden daha çoktur. Cenab-ı Hak, müminlerin seher vakitlerinde istiğfar halinde olduklarını belirtmektedir. Bursalı Hüseyin amca, Sami Efendi'nin bu konuyla ilgili tavsiyelerini şöyle anlatır. Sonraki bir gün görüşmemizde Sami Efendimiz bana, seherlerde istiğfarda bulunursunuz. Bir büyük tevbe, seyyidül istiğfar, kelime-i tevhid, salavat-ı şerifeler okursunuz buyurdular. Özellikle seher vakti bu emanet yerine getirilirse istifade olunur. Bu ihmal edilmezse dünya ve ahirette de sizi sevindirecek nimetleri kazandırır. Seher vakti Allah kullarının dualarını bekler buyurdular. Seher vakti ile ilgili şu sözleri merhum Dursun Aksoy Efendi nakleder. Sami Efendimiz seher vaktini tavsiye ediyorlardı. Seher vakitleri hacet kapıları açıktır. O zaman yapılan ibadet, dua, her türlü talep Cenab-ı Hak tarafından kabul edilir diye buyururlardı. Sami Efendi Adem aleyhisselam örneğini verir ve onun cennetten kovulduktan sonra tevbe etmesini ''Ya Rabbi ben nefsime zulmettim, beni bağışla'' diye dua etmesini ve uzun süre gözyaşları içinde istiğfarda bulunmasını hatırlatır ve şöyle der. Ömründe biricik hata işleyen böyle büyükler, bu kadar gözyaşı dökmüşler, isyandan ve tuğyandan bir an olsun çıkmayanların ne yapmaları lazımdır, teemmül edilmelidir. Tevbe, batıni kirleri gideren bir sabundur. Kul kötülükten vazgeçer ve amelini düzeltirse, Allah da onun durumunu düzeltir ve kaybettiği nimeti ona iade eder. Tevbe ve istiğfarın faydalarından biri, bela ve musibeti def etmesidir. Şu ayeti kerime bu duruma işaret eder. Halbuki sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir. Ve onlar mağfiret dilerlerken de Allah onlara azap edici değildir. Muhterem Abdullah Sert Bey konuyla ilgili şöyle bir anekdot anlatır. 1974 yılında Cadiz'de bir deprem olmuştu. O zaman Sami Efendi Hazretleri Musa Efendi'yi çağırıyor ve ondan Cadiz'deki kardeşlere yardım yetiştirilmesini istiyor. Ayrıca "Fakat onlara söyleyin, istiğfar etsinler." buyuruyor. Ağlayarak tevbe ve niyazda bulunmak, tevbenin kabulüne sebep olur. İstiğfar ederken ihlasla günahlara ağlamak ve bir daha günaha dönmemek için azmetmek gerekir. Dolayısıyla tevbede pişmanlık ve gözyaşı önemlidir. Allah Teala'ya yakınlaşmak için en önemli hususlardan biri pişmanlık içinde dökülen gözyaşıdır. Sami Efendi ile ilgili şu sözler onu ne güzel anlatır. İnsanlarla münasebetlerinde mütebessim idi. Fakat onu yakından tanıyanlar onun ne kadar içten içe ağladığını fark ederlerdi. O konuşmaktan ziyade susmayı, gülmekten ziyade ağlamayı severdi. Biri Kur'an-ı Kerim tilavet ettiğinde ayeti kerimelerin manaları üzerine tefekkür eder, bazı ayetleri dinlerken de gözyaşı dökerdi. Tevbe, istiğfar, içten içe ağlamak, sükût ve tefekkür, Kur'an okuyup dinleyerek gözyaşı dökmek bizi yeniden kendimizle buluşturacak. Kararan, katılaşan ve bunalan kalplere bahar serinliği bahşedecek. Nefsimizde yok olup Cenab-ı Hak'la varoluşumuzu sağlayacaktır inşallah. Sami Efendi Hazretleri'nin gözyaşı ile ilgili şu ifadeleri ne kadar manidardır. Gözyaşı, tahassür ifadesi ve gözün niyasıdır. Gözyaşı, pişmanlık manasını taşır. Allah'a bir nevi tevbedir. Gözyaşı, aşkın, deruni hislerini coşturan kelimesiz ve sedasız lisanıdır. Gözyaşı, arifin kalbinin tercümanıdır. Gözyaşı, mağfiret için Allah'ın kullarından istediği istirhamıdır. Gözyaşı, Hakk'ın rahmetini tahrik eder ve merhametini celbeder. Gözyaşı, günahkarların sıdk ve ihlasla Rablerine eyledikleri ubudiyet incisinin daneleridir. Gözyaşı, Allah için öyle bir sermayeyi sedeftir ki, rahmet, merhamet ve mağfiret habbelerini içinde taşıyan Seyyidül İstiğfar ve Tevbe-i Nasuh'tur. Gözyaşı, günahların gufranıdır. Gözyaşı, muhlisin habbe-i ihlasıdır. Gözyaşı, asinin kurtuluş ipidir. Gözyaşı, hülasa, vuslata erenlerin yegane dayanağıdır. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Vahit Göktaş imzalı Yeniden Tevbe, Yeniden Arınma başlıklı yazıyı paylaştık. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından aktardık bu aktardığımız yazıları. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi tamamlamış oluyoruz. Yarın yine aynı saatte, yani saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde Erkam Radyo'da tekrar birlikte olabilmeyi, yeni yazılarla, yeni dergilerle tekrar burada bulunabilmeyi ve sizlere seslenebilmeyi ümit ediyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.